Ayrım 21.
Doktor Emmanuel de Wonk'un İlk İnsan Soykırımı başlıklı konferans metni. Neandertal insanı yaklaşık 300 bin yıl yaşadı. Yani biz Homo sapienslerden 3 kat daha fazla. Bu insanla ilgili sahip olduğumuz az gelişmiş vahşi imgesinin tersini son yıllarda gerçekleştirilen kazılar ve elde edilen bulgular Neandertal insanının kulplu kapı tokmakları, raspalar ve delgilerle bazı teknikler geliştirdiğini, etini tütsülemek, saklamak ve silahlarının uçlarını sertleştirmek için ateşi kullanmayı öğrendiğini, muhtemelen bazı ibadet yöntemlerine sahip olduğunu kanıtlamakta. Bazı nehirlerin yakınlarında kamp ve düzenli toplayıcılık izleri bulundu. Avın izini sürmek için hareket etme yeteneğine sahip olduklarını gösterir izlere de rastlandı. Neandertal insanı hayatta kalmayı ve zor koşullara uyum sağlamayı gayet iyi beceriyordu. Kısacası değişen çevreye uyum sağlayamadığı için giderek yok olan budala vahşi mitinden uzaklaşmış bulunuyoruz artık. Aynı şekilde genetik ve Neandertal insanının iyi korunmuş mitokondriyal DNA'sının analizi sayesinde söz konusu iki türün genom açısından benzerlik taşımadığını, çok farklı olduklarını kanıtlayabildik. Neandertal insanın yok olmaya yakın olduğu, yeryüzünde bizim türümüzle birlikte bulunduğu dönemde bizden çok daha uzun, daha ağır ve çok daha kaslıdır. Daha şaşırtıcı olanı ise beyninin Homo sapiensinkine oranla daha gelişmiş olmasıdır. 1700 santimin biraz daha üzerine bir hacme ulaşabilmekteydi ve buna rağmen Neandertal insanı gezegenden silinirken biz onun yerini almaktaydık. Daha şaşırtıcı olanı ise beyninin Homo sapiensinkine oranla daha gelişmiş olmasıdır. 1700 santimin biraz daha üzerinde bir hacme ulaşabilmekteydi ve buna rağmen Neandertal insanı gezegenden silinirken biz onun yerini almaktaydık. Kendisini savunmadı mı? Oysa bizi toptan yok edebilirdi. Her alanda bizden üstündü. Muhtemelen çatışmalar yaşandı ama bu konuda en ufak bir işarete rastlamadık. Daha da ilginci, bizim türümüze oranla daha kalabalık olmalarına rağmen Neandertallerin birbirini öldürmüş olabileceği bir kazı kentiyle hiç karşılaşmadık. Her şey insanın bu değişkesinin, bu kuzeninin öldürme içgüdüsüne sahip olmadığına inanmaya itiyor bizi. Beslenmek, giyinmek ve geliş sağlamak için avlanmayı biliyordu. Ama sonuna kadar yağmalama ve cinayet içgüdüsünden yoksundu. Genomu farklıydı. Kibarlığının hayatına mal olması kuvvetle muhtemel. Ve her türlü uyum sağlama, çevreyle birlikte gelişme kapasitemizin ötesinde bizi bugün bu salonda konuşan şu medeni yaratıklar haline getirmiş olan şey kana olan düşkünlüğümüzdür. Yeryüzünde yaşayan canlıların çoğu tehlikeli ve güçlü olsa da besin zincirinin tepesine yükselen Homo sapiens oldu. Hem de şiddet sayesinde. Bölüm 39. David Grom elmasından koca bir parça ısırdı. Elmanın beyaz suyu kızıl sakalına aktı. Bu uzun takdimi size yapmamın sebebi dedi, elmasını çiğneyerek şunu vurgulamak için. Biz diğer insanlar son derece özel bir dayanıksızlık noktasına gelmiş bulunuyorduk. Peter, Grom'un nereye varmak istediğini anlamıyordu. Neye karşı dayanıksızlık? Meydana gelmekte olan olaya, bir atacılık. Olabilecek en ihtimal dışı şey, Homo sapiens'in başarısında sadece şansın payı bulunmadığı konusunda benimle hemfikir olursunuz sanırım. Gezegene hakim olacak derecede hayatta kalmasını sağlayan büyük bir uyum sağlama yeteneğidir. Ama en başlarda başka bir şey vardı. Kural dışı bir hayvanlık. Var olabilmek için gerekli silahları bize veren, bizim kadar dayanıksız bir varlığın görünüşte çok daha korkutucu türleri toprağa gömmesini sağlayan son derece büyük bir avcılık dehası. Avcılık güdüsünün bizi bulunduğumuz noktaya taşıdığı yadsınamaz. Bu üç güdü öyle güçlü ki kurduğumuz bütün medeniyetlere rağmen birbirimizi öldürmeye son veremedik. Ta başlangıçtan beri genlerimizin en derininde müthiş bir katletme potansiyeline sahiptik. Zamanla toplum içinde yaşama, medeniyet bu güdüyü bastıracak derecede yönlendirmek, yok etmek zorunda bıraktı bizi. Geriye sadece kırıntılar, gülünç tortular kaldı. Grom meyvesinden bir ısırık daha almak için sözlerini ara verdi ve bu sefer lokmasının tadını çıkarmak için biraz bekledi. Ne Peter ne de ben konuştu. Asılı kalmış ağır sessizliği dinlemekteydiler. Hayatımda bir kere zona geçirdim diye sözünü sürdürdü Grom. Yaşadınız mı bilmiyorum. Çok sevimsiz bir şey. Aslında su çiçeğine bağlı viral bir hastalık bu. Su çiçeğini atlattığınızı sanıyorsunuz ama O, sinir buğumlarınızda gizlenip vücudun özellikle yorgun olduğu bir zamanda ortaya çıkmaya hazır bir şekilde bekliyor. Yalnız bu sefer ortaya çıktığında bu berbat su çiçeği zonaya dönüşmüştür. Kaşıntının binle çarpıldığı bir dönüşüm bu. Çünkü su çiçeği sizi kaşındırırken zona acıdan bağırtıyor. Avcılık biraz da bu virüs gibi. Bir yerlerde beynin derinliklerinde reptilyen korteksin kıvrımlarında gizleniyor ve günün birinde insan tükenmişse, zemin de elverişliyse yeni bir biçimde tekrar ortaya çıkıyor. Bu sefer daha görkemli ve hiç olmadığı kadar korkunç olarak hem de. Peter askere doğru eğildi. Bize anlatmış olduğunuz sosyoekonomik dönüşümün tarih öncesinden kalan bir öldürme içgüdüsünün ortaya çıkmasını kolaylaştırdığını mı söylemek istiyorsunuz? Bildiğiniz gibi buna atacılık deniyor. Genetikçiler bile mevcudiyetini çürütemiyorlar. Bu biçimde değil ama bu söylediğiniz durum açıkça bir gerileme anlamına geliyor diye karşı çıktı Peter. Uygulanmak için sadece zamanını bekleyen doğal bir program olarak kabul edildiği sürece değil, dedi Grom neredeyse sapkın bir gülümsemeyle. Ne demek istiyorsunuz? Doğa artık gösterilmez olan bir ustalığa sahip. Doğada her şey bir şaşmazlık ve plan içinde. Mükemmel ve düzenlenmiş görünüyor. Soyumuzun geldiği maymun hızla evrimleşebildi. Olağanüstü bir uyum sağlama yeteneği vardı. Gecenin ve buzullaşmanın soğuğuna karşı direnmek için kıllar onu bir omnivor yapacak, hayatta kalmasını ve her ortama, her yiyeceğe uyum göstermesini sağlayacak farklı dişler. Kısacası burada ne bir envanter çıkaracak ne de hepimizin bildiği müthiş biyolojiye övgüler düzeceğim. Ta en başından beri hayatta kalmaya yönelik gerçek birer savaş makinesiydik diyelim. Ve doğa öylesine mükemmel ki beyler hiçbir şeyi tesadüfe bırakmaz. Sonsuz bilgelik ve karmaşıklığı içinde günün birinde tek başına hüküm sürecek ve daha da fenası bizatihi doğayı kendi gücüne bağımlı kılacak derecede evrimleşmeye yetenekli, çok gelişkin bir varlığa hayat vermiş olamaz mı? Evrim teorisine bir niyet, neredeyse bir bilinç mal ediyorsunuz diye sinirlendi Peter. Hayır, doğanın sihrinin gerisinde uzmanların yeryüzündeki hayatı bu inanılmaz teknolojiyi gerçekleştirmek amacıyla bize sözünü ettikleri büyük şanstan birazcık daha fazlasının gizlendiğini söylüyorum. Hayat mekanizmalarında keşfedilmemiş son bir alan bulunduğundan ve bunun da molekül zekası ile ilgili olduğundan bahsediyorum. Gaia teorisi işte bu. Bizi aşan, aynı anda öylesine ilkel ve öylesine bütünsel olan, tek ve yegane amaca, yeni yaşama, varoluşu sürdürme amacına yönelmiş bir zeka bu. Elbette bir lisana ya da eleştirel bir düşünceye sahip bir zeka değil bu. Daha çok bir mantık diyelim isterseniz. Biyolojik döngüyü sağlayan bir mantık. Şu bizim meşhur hayatta kalma içgüdümüzün kaynağı o. Her bakteriye, her hücreye hayat yönünde bir anlam veren yine o. Evrim, kimyasal bir karışımın tesadüfle buluşması değil sadece. Bir enerji var. Bunun adı Gaia. Öyleyse sizi doğru anladıysam diye sözü sürdürdü Peter. Bu zeka, bu mantık nasıl adlandırmak istiyorsanız öyle olsun, insanın dengeleyici bir karşılığı olmaksızın o kadar da güçlü hale gelmesine izin vermezdi öyle mi? Evet, Gaia dünyayı fethetmesi için insanı büyük bir evrimsel silahla donatmış. Bunu yaparken de onu bir saatli bomba haline getirmiştir. Bu genlerimizde kayıtlıdır. Bizler hükmetmek için görülmemiş bir avcılık yeteneğine sahibiz ve bu yetenek sonsuza kadar içimizde uyuklamaz. Günün birinde depreşir, bizi yok etmek için bin kat daha güçlü olarak üstelik. Bundan daha eksiksiz bir doğal silah olamazdı. Bizler kendi kendimizin imhasıyız. Ne? Diye haykırdı bu sözlerin ne anlama geldiğini aniden kavrayan ben. Demek gelecek yıllar içinde saldırganlıkta patlama olacak öyle mi? Şiddet, seri katiller, birbirimizi öldüreceğimiz varsayılıyor yani. Bunun hiçbir anlamı yok. Eğer teoriniz doğruysa ve bu zeka biçimi hayatın hizmetindeyse neden ta en başından beri kendi kendimizi imha etmeye programlanmış olalım? Hayır, anlamıyorsunuz. Gaia hayatı yaymak zorundadır. Bu onun amacı, yegane düşüncesidir. Bizler sadece bu amacı gerçekleştirmek için ortaya çıktık ve bu görevi yerine getirdik. Hayatı dünyanın dışına yolladık. Bakterilerimiz uzay sondalarında, uydularda yolculuk ediyor. Bir gün, 5 milyon yıl sonra olsa bile bu nesneler aylarda, göktaşlarında ya da gezegenlerde yok olacak ve hayat yeniden başlayacak. Ürkekçe, mütevazılıkla da olsa yayılmasını yani ölümsüzlüğünü sürdürecek. Peter kollarını göğsünde kavuşturdu. Karım insanın dünyaya hakim olup da sonra aniden yeryüzünden silinen ilk canlı türü olmadığını hatırlatmaktan memnuniyet duyardı. Bu anlamda bizden önceki en ünlü canlı türü dinozorlar. Ayrıca paleantropologlar 5 büyük yok oluşun kanıtlarını buldular. Grom sözlerine devam etti. Bu yok oluşların her birinin ardından ana rollerin dağılımı değişti ve bizler kısa bir zamandır afişin ilk sırasındayız. Hayat deneyler yapmış, hiçbirinin sonuçlarından memnun kalmamış gibidir. Ta ki bize metinlerini başarıyla söze döken ve artık geçici mutlulukları içinde tiyatro sahnesini kırıp geçirmelerinden önce teşekkür edilmesi gereken son oyunculara gelinceye kadar. Peter tam cevap verecekken kapı açıldı ve Gerland telaşla içeri girdi. ''Sizinle konuşuyor mu?'' dedi. Kafesin ardındaki bir hayvanı gösterir gibi Grom'u işaret ederek. ''Doktor Grom sıkılma sanatı üzerine bize bir ders verdi.'' diye açıklamada bulundu Peter. ''Sizi bekliyorduk.'' Gerland sandviçleri elinde kuşkuyla onları süzdü. ''Bir dakika görüşebilir miyiz?'' diye sordu ben. Onun dikkatini başka bir yere çekmek amacıyla. ''Evet elbette.'' Gerland onları uzak bir köşeye götürdü ve Peter, Grom'un sonuçlarını henüz öğrenemedikleri bazı genetik çalışmalara girişmiş olduğuna artık inandıklarını ona açıkladı. Ne seri katillere ne de kaçma kaçırılma konularına değindi. O konuşurken bir bilgisayardan boğuk bip sesleri gelmeye başladı. ''Yeterince hızlı ilerlemiyor.'' diye yakındı Gerland. ''Size adamlarımdan birini yollayacağım. En azından dosyaları gözden geçirip kendisine ilginç gelen şeyleri sizin incelemenize sunabilir.'' ''Bunu tercih etmem.'' diye karşılık verdi Peter. Nihayet bir ritim tutturduk. Bir çömezin ikide bir gelip yaptığım şeyle hiç alakası olmayan metinler göstererek bu ritmi bozmasını istemem. ''Pekala ama daha hızlı ilerlemeye gayret edin. Şu lanet hava düzelince bu operasyonun devamını tasarlamak gerekecek.'' Grom'dan albay olarak söz eden şu notu da bana vermeyi unutmayın. ''Bu bir zevzeklik değilse ve adamın arkasında ordu varsa boşuna oyalanmayalım.'' ''Ben suyu bulandırmaya gelmişken bir köpek balığı yakalıyorum. Haberleşme durumu ne alemde? Telefonlar konusunda hiçbir gelişme yok mu?'' ''Hayır, telefonlara bel bağlamamak lazım. Bu havada kimse hatları onaramaz.'' Israrlı bip sesi yüzünden sinirlenen Gerland sesi kesmek için geri döndü. Makinelerin arasında aranırken sesin uydu bağlantılı portatif bir bilgisayardan geldiğini anlayınca donup kaldı. Kendisini toplayıp bilgisayarı çalıştırdı. Bir bağlantı penceresinin üzerinde parametreler sıralandı ve aniden yeşil bir görüntü oluştu. Sonra gölgelerin arasından çıkan bir yüz kameraya yaklaştı. Ekranda Emma göründü. Bölüm 40. Emma, Fatuhiva'ya hakim olan sarplıkların altında mağaranın hemen yanında duruyordu. Bulutların boğduğu gece engebeleri gizlemekteydi. Saldırıya uğrama korkusu ve kaygılarını dile getirdikten sonra daha fazla konuşamayıp yatmaya giden Mongovitz'in sözleri yüzünden huzuru iyice kaçan Emma ancak 5 saat uyuyabilmişti. Tim de uyuyamıyordu. Aralarında fısıltıyla konuşuyorlar. Tim orada daha fazla kalmak istemediğini, mekanın tehlikeli, uzaktan saptanabilir olduğunu söylüyordu. Sonunda Emma boyun eğmişti ama gitmeden önce son bir denemede bulunmak istiyordu. Onların konuşmasını işitmiş olan Mongovitz çiftin peşinden dışarı çıktı. Bilgisayardan gelen bip sesleri kesilmişti. Gerland'ın suratı göründü. Emma gözlerine inanamıyordu. ''Doktor de Wong'' diyerek bir kahkaha attı ufak tefek adam. Yuvarlak surat dalgalandı ve birileri onu sertçe etti. Peter kameranın karşısına oturdu. Görüntü oynuyor, ses cızırtılı geliyordu. Bağlantı pek iyi değildi. Emma parmaklarını ekrana götürüp kocasının yanaklarını okşadı. ''Peter, yetkilileri hemen haberdar etmelisiniz. Ada saldırıya uğradı. Yüzlerce ölü var ve...'' ''Sakin ol Emma, söylediklerini anlayamıyorum. Çok hızlı konuşuyorsun.'' Emma derin bir nefes aldı ve baştan başladı. Görünüşe göre Lemole bağlı bir merkez olan Gerik adlı bir şirket, insanlar üzerinde sabıkalı caniler, seri katillerle ilgili deneyler yürütüyordu. Burada Mongovitz'e görüştüm. Onları görmüş. ''Peter, hemen jandarmaya haber vermelisin. Bu katillerden oluşan bir grup bir tekniği ele geçirip adadan ayrıldı.'' ''Yapamam. Her türlü haberleşme imkanından yoksunuz. Bu bilgisayar hala çalışan tek şey. Onun yönünü değiştirmek, kapalı devre dışında çalışmasını sağlamak için bir yol olmalı. Bize yardım gönderilmesi lazım. Yaralılar var. Ayrıca adada hala bir kaçık çetesi bulunuyor. Bizi arıyorlar Peter.'' ''Emma, beni dinle. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Tamam mı? Ama bu arada bulunduğun yerde gizleneceğine söz ver bana. Kaç kişisiniz?'' ''Bilmiyorum. Mağaranın içinde yaklaşık 10 kişi var. Tim'le Mongovitz de benimle dışarıda.'' Gece moduna ayarlanmış kamera iki arkadaşının da görüntüsünü alsın diye Emma bilgisayarı döndürdü. Tim'le Mongovitz biraz şaşırmış halde geri çekildiler. ''Yaralı değilsin ya?'' diye endişeyle sordu Peter. ''Hayır, iyiyim. Sevgilim, yarın gece Tim'in teknesiyle kaçmaya çalışacağız.'' ekranı parazitler istila etti. Emma, seni duyamıyorum. Bağlantı çok kötü. Yardım ekiplerine haber ver, diye tekrarladı Emma. Bağlantıyı kesiyorum. Batarya boşalmak üzere. Bari kalanı koruyayım. Seni seviyorum. Emma bilgisayarı sırt çantasına yerleştirdi. Siz Gerik'teki katillerden söz ettiğinizde kocanızın şaşırmış bir hali yoktu diye belirttim. Peter bu işte, dedi Emma. Ağladı ağlayacaktı. DNA'mızın kökeninin dünya ötesine ait olduğu kanıtlanacak olsa ancak bir kaş havaya kalkar. Hollandalı soğukkanlılığı. Tim ağlamakta olan kadının omzunu dostça tapışladı. İyi bir adama benziyor, dedi. Emma tutamadığı gözyaşlarını kurulayarak kendisini çabucak toparladı. Bu cehennemden kurtulduğumuz zaman sizi onunla tanıştıracağım. Emma, Gerik'in hangarında seri katiller olduğunu nereden biliyorsunuz? Emma çenesiyle Mongovitz'i işaret etti. Ufak bir konuşma yaptık. Tim Mongovitz'e doğru döndü. Neler oldu? Nasıl yani, diye karşılık verdi Mongovitz huzursuzca. Bu merkezin neyi barındırdığından haberdarsınız. Durumun neden çığırından çıktığını da biliyor olmalısınız, öyle değil mi? Şöyle ki, siz de oradaydınız, öyle değil mi? Öyle. Sahiden şu katilleri gördünüz mü, yoksa size anlatılanları mı aktarıyorsunuz bize? Evet, onları gördüm. Bir kısmını, en beterlerini. Mongovitz kafasını geriye atıp ciğerlerini boşalttı. Emma ile Tim aynı kuşkuları paylaşarak bakıştılar. Sırları açıklama vakti Monsieur Mongovitz, diye belirtti Emma. Mongovitz ağır, tevekküllü bir hareketle onu tasdikledi. Sonra kayalıkların karanlığında oturdular. Hangara çarşamba öğleden sonra geldim. Önce beni içeri sokmak istemediler ama kimliğimi açıklayarak bu yerin ve Midi Doruğu'ndaki rasathanenin artık Avrupa Komisyonu tarafından denetlendiğini söyledim. Girmeme izin vermezlerse jandarmaya bildireceğimi, o zaman da açıklamalar için çok geç kalınacağını anlattım. Merkezin sorumlusu yaşlı bir adam beni karşılamaya geldi. Petrus adında biri. Yaşlılık kılıfına bürünmüş olsa da sizi temin ederim ki kafasında 40 tilki dolanıyordu. Orada göreceklerimin beni sarsabileceği, anlamak için ön yargılarımı aşmamın çok önemli olduğu konusunda beni uyardı. Bana çalışmalarını göstermek istiyordu. Sonra ne yapmam gerektiği üzerine serbestçe düşünebilirdim. Sizi satın almak istedi yani, diye durumu özetledi Emma. Tam olarak değil, araştırmalarını kamuya mal ederek tehlikeye atmamam gerektiği konusunda beni ikna etmek için bu araştırmaların haklılığına güveniyordu. Hangarda bir hapishane olduğunu gördüm. Bodrum katta laboratuvarlar vardı. Daha doğrusu işkence odaları demeliyim. Bunu söylerkenki ses tonu Tim'in tüylerini diken diken etti. Bunu neden yapıyorlardı, diye sordu Emma. Bilmiyorum. O konuya gelecek vaktimiz olmadı. Evrimin bazen şaşırtıcı olduğunu, insanoğlunun pek yakın bir zamanda yok olma tehdidi altında bulunduğunu, kendilerinin de bunu engellemeye çalıştıklarını anlatmaya başladı. Bunları söylerken Petrus denen adam bir meczup gibi görünüyordu. İşte o sırada koridorda hastalardan biriyle karşılaştık. Adam sakinleştiricilere boğulup sersemlemiş gibiydi. Güçlükle yürüyordu. İki gardiyandan biri onu taşımak zorunda kalıyordu. Gömleğinde kan damlaları vardı. Size yemin ederim o sırada kimse kendini sakınmazdı. Bu cılız ve yarı baygın bir enkazdı. Adama yaklaştınız mı, dedi Tim. Mongovitz başını eğdi. Evet, Petrus'un tepki vermesine fırsat kalmadan zavallı adamı incelemek için muhafızı ittim. Onun kim olduğunu bilmiyordum. Bunu anlamanız gerek. Bilim adına bazı zavallılara işkence yaptıklarını sandım. Gizli bir laboratuvarda bulunduğumu ve bu adamın da masum bir kobay olduğunu düşündüm. Yaptığımın tehlikeli olabileceği hiç aklıma gelmedi. Daha alçak sesle konuşun, dedi Tim. Bütün ormanı ayağa kaldıracaksınız. Ama bir anda bu adam dirseğini muhafızının kaburgalarına geçirerek boğazıma yapıştı ve dolma kalemimi kapıp boynuma sapladı. Mongovitz başını eğerek şah damarının hizasındaki kabuk tutmuş kötü yarayı gösterdi. Herkesin geriye çekilmesi için bağırdı. Yoksa beni delik deşik edeceğini söyledi. 10 saniye içinde bir muhafızın silahını ele geçirmiş, beni yere fırlatarak Petrus'u rehin almış ve yukarıya çıkmıştı. Bu adam çok kurnazdı. Tesis müdürünün kendisine yeni gelenden daha büyük bir güvenlik sağlayacağını anlamıştı. Alarmlar çalmaya başladığında o dışarı çıkmıştı bile. İşe önce elektrik trafosunu imha etmekle başladı. Sonra Petrus'un cesedi bir penseyle kesilmiş elektrikli çitin dibinde bulundu. Hangar güvenliydi. Ama dışarı çıktın mı tesis alanı bir hapishane olmaktan çıkıyordu. Adam ortadan kaybolmadan önce kargaşa yaratmakta hiç zorluk çekmedi. Demek öteki tutuklular da böyle çıktı, diye tahminde bulundu Tim. Aslında hayır, elektrik devresi dahil birçok güvenlik sistemi vardı. Bizi faka bastıran saflığımız oldu. Muhafızlar kaçağın peşine düştüler. Ormanda iz arıyorlardı. Bulmaları mümkün olmadı. Çünkü adam onları yanlış yönlendirmişti. Bu sapkın tesis sınırlarından dışarı çıkmamış, üstün içinde gizlenmişti. Bütün güvenlik sistemlerini imha etmek için uygun anı bekledi ve amacına ulaştı. Tüm hücre kapılarının kilitleri açıldı. Bütün bunlar olurken ben Petrus'un yardımcısıyla birlikteydim. Kovaylarının seri katiller toplayabildikleri en rezil herifler olduğunu bana o söyledi. Zincirlik deliler çetesiydi bu. Aralarında yegane zevk alma biçimleri olduğu için insan öldüren sefil herifler, hatta birkaç cinayet dehası, düzenbaz ve hilekar tiplerle gerçek iblisler vardı. Bu canavarlar karması tesiste serbest kalmışlardı. Muhafızlar ateş açtı. İçlerinden bazılarını öldürdüler. Ama sayıları 30'u geçen bu adamları 2-3 tabancayla zapt etmek mümkün değildi. Muhafızların ve personelin çığlıklarının kesilmesi için 4 saat bile gerekmedi. ''Siz nasıl hayatta kaldınız?'' diye sordu Tim. Olaylar başlar başlamaz bir yatağın altına gizlendim. Akşam olunca benim gibi hayatta kalmış olanları bulmak için bütün kampı aradılar. Buldular da. Haykırışlarını asla unutamayacağım. Asla. Ben şanslıydım. İlk geceyi orada geçirdim. Hepsi hangarı terk edince fırsattan yararlanıp ormana kaçtım. Köylülere ulaşmak, onları haberdar etmek istiyordum. Ama geçidi geçerken Henry ile arkadaşları beni gördüler ve yaşadıkları katliamı anlattılar. İşte hepsi bu. Her şeyin sebebi sizsiniz öyleyse diyerek konuyu sonuca bağladı Tim. Hayır hayır, her şey Petrus'un ve Le Mol denilen Brüksel'li bir adamın suçu. Ben bir şey yapmadım. Ben sadece suistimal edildiğini sandığım bir adama yardımcı olmak istedim. Mungowitz gerçek anlamda sarsılmış durumdaydı. Neredeyse paniğe kapılmıştı. Adaya tek başınıza mı geldiniz diye sordu Emma. Hayır, komisyon yanıma iş arkadaşları vermek için ısrarcı olmuştu. Bu arkadaşlar 3 kişiden oluşan korumalardı. Ama onlar hangarın dışında beklemek zorunda kaldılar. Petrus öncelikle bulgularını sahiden başkalarıyla paylaşmak gerekip gerekmediğine karar vermeden evvel bir fikir sahibi olmamı istiyordu. Ona güvendim. 3 arkadaşımı da bir daha hiç görmedim. Komisyon ne zaman sizin oradan kaybolduğunuzdan endişelenmeye başlar? Etrafa bir göz atması için jandarmayı yollaması ne kadar süre alır? Hava durumu yüzünden hatların kesildiğini düşünecekler. Ayrıca üstlerim tüm bunlara jandarmayı karıştırmayı tercih etmezler. Ne olup bittiğini bilmedikleri sürece önce bilgi isteyeceklerdir. Tabii bu düşüncelerimde yanılabilirim de. Yani bizi bu güç durumdan kurtarmaları için onlara bel bağlamamalıyız diyorsunuz, öyle mi? Mungowitz kabullendi. Korkarım öyle. Emma kızgınlıkla baldırına vurdu. Ayağa kalktığında Tim ona seslendi. Nereye gidiyorsunuz? Mağaraya dönüyorum. Çocukları fazla yalnız bıraktım. Emma, insanoğlunun gerçekten yok olma tehdidi altında bulunduğuna inanıyor musunuz? Petrus onunla dalga geçmiştir değil mi? Emma kendisini aniden tükenmiş hissetti. Peter'ı tekrar görmek ona iyi geldiği kadar kendisini kötü de hissettirmişti. Gücü onu terk etmekteydi. Sevimli görmek için çaba sarf etmek istemedi. Dinleyin dedi göğüs geçirerek. Bu konuda kesinlikle bir şey bilmiyorum. Ama size yardım olacaksa şunu söyleyebilirim. Kambriyen dönemde tahminlere göre 30 milyar canlı tür bulunuyordu. Bugünse yeryüzünde 30 milyon türün olduğu düşünülüyor. %99,9'u ortadan kaybolmuş. Buna bir de bir türün ortalama yaşam süresinin son derece iyimser bir rakamda 4 milyon yıl olduğunu ekleyin. Şimdi size insan türünün ilk atalarının 5 milyon yıl önce göründüğünü söylersem kolayca evet diye düşünebilirsiniz. İstatistiki olarak insanoğlu süresini aştı ve belki de günleri sayılı. Mesele neden ve nasıl ortadan kalkacağımızı bilmekte. Bunları söyledikten sonra mağaraya girdi.